Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 7 Eylül 2021 günlerden salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Covid-19 vakalarının sayısı 221 milyonu aştı. 4.7 milyona yakın can kaybı var. Amerika'da 40 milyon vaka sayısı, 650 bin civarında can kaybı. Hindistan, Brezilya takip ediyor. Dünya çapında da 5.4 milyar doz aşı vuruldu. Çin Sinopharm şirketi aracılığıyla mRNA aşısı yeni varyantlara karşı etkili aşı geliştirdiğini duyurmuş vaziyette, ama artan vaka sayıları var. Özellikle de Britanya'da ve aşı tartışmaları, tabii Türkiye'de de artan vaka sayıları var. Amerika'dan notlarım var. 11 Eylül yaklaşıyor. Joe Biden bütün gizli raporların yayınlanmasını duyurmuştu. Biden'ın 11 Eylül anma törenlerine katılmasıyla ilgili kurban ailelerinden mesajlar var. Afganistan Talibanı ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Panjshir Vadisi'ni ele geçirdikleri tümüyle anlaşılıyor gelen haberlerden. Gerçi Ulusal Direniş Cephesi yalanlıyor, ama yeni hükümet eli kulağında açıklanacak. Kapsayıcı olacak mı, olmayacak mı? Amerikan Dışişleri Bakanı Katar'a gitti. Özellikle Türkiye ve Katar'da Amerikalılar yakın çalışma içerisindeler. Kabil Havaalanı ile ilgili Türkiye'nin de mesajları var. Başkentte, Afgan başkentinde de kadınların öncülük ettiği, başta Pakistan'ın Afganistan'ın iç işlerine karışmasını protesto eden ve tabii kadın hakları da tartışılacak çok gösteri. Taliban kadınları gözaltına alıp döverek dağıttı, yakaladıklarını tabii. İlk kıpırdanışlar diyebiliriz. Türkiye'den açıklamalar dedim, Amerika'dan açıklamalar, tahliyelerle ilgili açıklamalar, kolektif güvenlik anlaşması örgütünden açıklamalar var. Bugün dikkatimizi başka bir yere çevireceğiz, fakat yine Afganistan'la bağlantılı olarak Amerikan yönetiminin tabii NATO ile beraber Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Avrupa'da bir takım tartışmalar başladı. Öyle ki dış politika şefi Joseph Borrell 30 Ağustos'ta İtalyan gazetesine verdiği demeçte Amerika'nın bir kopuş içerisinde olduğu dünya arenasında ve Avrupa Birliği'nin askeri alanda biraz daha kendi başının çaresine bakabilecek pozisyona gelmesi gerektiğini dile getirdi. Şimdi önümüzdeki günlerde bir toplantı da gerçekleştirilecek. Yeniden tabii AB ordusu mu tartışmaları var, ama çok mümkün de gözükmüyor bu tartışmalar. Fakat bütün bunların ardından 16 Kasım'da bir Avrupa Konseyi'nde stratejik pusula görüşülmeye başlanacak. Avrupa'da başta Karl Bildt gibi etkili isimler olmak üzere pek çok yetkiliden de Afganistan'dan çekilme sonrası Biden yönetimi liderliğinde Amerika ile ilişkileri sorgulayan mesajlar da var. Bütün bunları AB uzmanı Can Baydaroğlu'la konuşacağız programın ikinci yarısında. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi transatlantik ilişkilerinde ne gibi bir dalgalanmaya yol açıyor sorusuna yanıt bağlamında. Ukrayna'dan Kuzey Akım 2 ile ilgili başlıklar var. Almanya'da 26 Eylül'de seçimler için artık kollar sıvandı. Meclisin genel seçimler öncesinde son oturumu adeta parti mitinglerine dönüştü. Adaylar mesajlar verdiler bu hafta içerisinde, ya da önümüzdeki hafta Almanya seçimlerinde konuşacağız. Türkiye, Mısır istikşafi, siyasi istişareleri daha doğrusu, istikşafi dememek lazım. İkinci tur görüşmeleri Ankara'da başladı. Libya'dan mesajlar var. Orta Doğu'dan başlıklar var. Onları da sürem el verdiği ölçüde sizlere aktarmaya çalışacağım efendim. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 96.2, Ankara'dan tekrar yine şaşırdım. 96.2 Ankara'dan, özür dilerim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi radyodan dinleyebilirsiniz. Sputnik Radyo'dan ya da RSFM'den. Ayrıca internet sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaşacağım. Tweetlendiği anda paylaşacağım. Birazdan arkadaşlar herhalde tweet'i de atarlar. O linkten de YouTube üzerinden bizi dinleyebilirsiniz diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, öncelikle Covid notlarımız. Girişte de söyledim, Çin bu işi en iyi idare eden ülke Covid-19'la, pandemiyle mücadeleyi. Gerçi Türkiye'deki aşılamalarda işte Sinovac aşısı, Çinli aşıların çok etkisiz olduğu yolunda sık sık bir takım veriler, rakamlar yansıyor. Bilmiyorum Türklerle alakalı bir sorun mu? Sonuçta Çin çok yoğun nüfusa sahip bir ülke ve nüfusunu da kendi aşılarıyla aşılıyor ve Çin'de vaka sayıları da, can kaybı sayıları da çok düşük. Dolayısıyla meselenin Çinli aşılarla alakası olmadığını herhalde belirtmek gerekiyor ama Çin çalışmaları da devam ettiriyor. Sinopharm şirketi yeni varyantlara, Delta ve Mu varyantlarına karşı mRNA aşısı geliştirmeye başladıklarını duyurdu. İkisi, hatta başka inaktif aşılar var. Rekombinant aşı dedikleri bir aşı türü daha var. Ondan da geliştiriyorlarmış. Çin bu arada kendi içerisinde, Çin içerisinde 2.1 milyar dozun üzerinde de aşı vurmuş durumda. Çinlilerin durumu böyle. Hong Kong, Çin anakarasına yolculuk edenlere karantina şartını da kaldırmış vaziyette. Çin açısından tabii arada vakalar olsa bile durum daha iyi Amerika düşünüldüğü zaman. Hindistan'da 31 binden fazla vaka sayısı açıkladılar. İngiltere'de, Britanya'da 40 bini vaka sayıları yeniden aştı. 7 milyon toplam vaka sayısı. Orada da çok hızlı bir aşılama vardı. Aşı pasaportları devreye girecek Eylül ayı sonunda. Onlar da onu tartışıyorlar. İtalya'da da Sağlık Bakanı Roberto Speranza zorunlu aşılamayı gündeme getirebileceklerini söylemişti. Aşı karşıtlığı tabii Avrupa'da söz konusu hala. Protesto gösterileri kısmen Fransa'da, Hollanda'da, pek çok yerde de devam ediyor hafta sonları. Özellikle Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz aşılanmamış olanlara sınırlamalar uygulayabileceklerini duyurdu. Dünyanın yeni şeyi bu zaten, aşılanmamış olanlar sınırlamalarla karşı karşıya kalabilirler diyor. Artık eskisi gibi kapanma yapmayacağız, elimizde aşı var diyor ama aşılanmamışlar için de böyle bir şeyi gündeme getiriyor. G20 Sağlık Bakanları toplantısı düzenlendi. Bu arada iki gün Roma bildirisi yayınladılar. Yani bildiriye baktığınız zaman çok insani şeyler var. Bütün dünyanın aşılanması, İtalya Sağlık Bakanı Speranza yine söyledi. Ulusal sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, herkesin aşı erişimi gibi süslü cümleler. Ama mesela Rusya Sağlık Bakanlığı G20'ye aşıları karşılıklı tanımayı önerdi ama kabul etmiyorlar onu da. Böyle bir acayip bir durum. Velhasıl küresel dayanışma, eşitlik içeren bir de bildiri yayınladılar efendim. Rusya'da bu arada 17.500'ün nihayet altına düşmüş günlük vaka sayıları. Onlar da bağışıklığa ulaşacağız vurgusu yapıyorlar sürekli. Bu arada tweet atılmış durumda. Ben linki paylaşmak istiyorum YouTube kanalından. İzlemek isterseniz kendi tweet adresimden de. Evet. Paylaşımda bulundum. İzlerseniz de ve like ederseniz de seviniriz diyerek devam ediyorum notlara. Evet. İsrail bu arada Rus turistlere 19 Eylül'den itibaren kapılarını açma kararı aldı. Sadece Türkiye'ye gelmiyor tabii Rus turistleri. 111 yaşında bir Gürcü kadını. Çünkü Gürcistan'da bu arada şunu da hatırlatmak lazım. Durum çok parlak değil. Sağlık sistemi de feci durumda diye haberler geliyordu. Bir tane 111 yaşında kadın Covid-19'u yenmiş. Zamanında müdahale etmişler. Küba'da ise çocuklara yönelik aşılama kampanyası başlatıldı. Amerikan ambargosu altında sosyalist Küba sağlık sisteminde her zaman öncü ülkelerden bir tanesi biliyorsunuz. Kendi aşılarını geliştirmişti. 2 yaş üstü tüm çocukların aşılanmasına, yaygın aşılanmasına başlıyorlar. 12 yaş altı çocukları da aslında yaygın bir biçimde aşılayan tek ülke olacak, öyle gözüküyor. 15 Kasım'a dek okulla alakalı, okul öncesi çağındaki çocukların aşılanması hedefleniyor. Zaten bir de aşılama gayet iyi gidiyor Küba'da. Ki 1000 civarında vaka sayısı vardı. Şimdi 6000'lere düşmüş durumda 2 ay içerisinde Küba'da. Şili'de de bu arada Covid-19 aşı yaşı Sinovac'ın geliştirdiği aşıyı kullanıyorlar. 6'ya indirilmiş durumda. Okulların açılmasıyla aşı tartışmaları devam ederken geldi bu haberler. Türkiye'de 20.962 dün akşam itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısı, 271 can kaybı var. Fahrettin Koca, iki kişi de Mu varyantının, Kolombiya'da ortaya çıkan Mu varyantının görüldüğünü ama ilave tedbir düşünmediklerini söyledi. Pek çok bilgi vermiş. Delta, tabii Türkiye'de çok Delta varyantı anladığım kadarıyla görülüyor. Ücretsiz PCR testine devam edilecek. Sputnik V ile ilgili de birinci, ikinci dozun birbirinden farklı olduğunu söylemiş. Ne zaman vurulacak o belli değil. Yılan hikayesine döndü aslında. Okulları kapatmak istemiyoruz, elimizde aşılar var demiş. Tabii Türkiye'de yoğun bakım dernekleri, Türk Yoğun Bakım Derneği örneğin, hastanelerde yoğun bakımda yatanların %51'in hiç aşı yaptırmamışlardan oluştuğunu söylemiş. İstanbul'da da tatil dönüşü yoğun bakımların alarm verdiği yolunda haberler olduğunu aktaralım. Covid dünyasında bu yaz yangın, Yunanistan yangınlarla tıpkı Türkiye gibi sarsılmıştı. Yeni bakanlık kurulacak deniyordu. İklim krizi bakanlığı kurmuş Miçotakis hükümeti ve başına da Avrupa Birliği Komisyonu'nun insani yardım ve kriz yönetiminden sorumlu eski üyesi Christos Stylianides'i getirmişler. El Salvador bu arada Orta Amerika ülkesi Bitcoin'i yasal para birimi olarak tanıyan ilk ülke oldu efendim. Hatta zorunu tutacaklar ve kullanmayana da ceza vermeyi, kabul etmeye de ceza vermeyi işletmeler bağlamında planlıyorlarmış. Teşvik etmek için de bir dizi çalışma yapacaklarmış. Amerika'da öne çıkan başlıklar, birincisi Teksas'taki şu meşhur kürtaj yasağı. Amerikan Yüksek Mahkemesi geç kaldığı için ya da belki biraz artık muhafazakarlaştılar onlar da bileşimi itibariyle Teksas'ta kürtaj yasağı devreye girdi. 4-6 hafta çok kadınların farkına varması için oldukça erken bir süre ve Biden yönetimi de çok öfkelendi bu karara. Amerikan Adalet Bakanlığı Teksas eyaletinde kürtaj yasağı yürürlüğe girdi ama sağlık hizmeti almak isteyen kadınların engellenmesine izin vermeyeceklerini, kolluk güçlerini kullanabileceklerini duyurdu. Bunda 1994 tarihli bir yasa var. Kadın sağlığı hizmetlerine erişimle ilgili Teksas valisi de, muhafazakar vali de pek yorum yapmamış bu konuda. Tabii Amerika'da, Afganistan'da kadın haklarından bahsediliyor ama Teksas'ta kadınların kürtaj hakkı ellerinden de facto alınıyor aslında. Öyle de bir durum var. Amerika'da bir de Meksika sınırı tartışmaları var. Bu tartışmalar önemli çünkü sadece Temmuz ayında 212 bin belgesiz göçmen Amerika'ya girerken gözaltına alınmış. Müthiş bir akın var, devam ediyor. Trump'ın beton ve çelikten duvarı gitti, yerine Biden'ın akıllı duvarı geliyor. Efendim nedir akıllı duvar diyeceksiniz. Otonom gözetleme kuleleri, biyometri meselesi, yüz tanıması, drone'lar, güneş enerjisiyle çalışan kızılötesi kameralar, işte iris tarama, DNA analizi, radarlar, hareket sensörleri vesaire, bu bir akıllı versiyonu olur. İnsan hakları grupları Biden'ı eleştirdiler. 140 tane otonom gözetleme kulesi sınırın stratejik yerlerine konuşlandırılacak Biden döneminde. Biden'ın duvarı da bu çeşitli duvar olacak. Amerika'da diğer bir gündemde 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü yaklaşıyor. Şunun şurasında 4 gün sonra 2001 Bush yönetiminin yönetimi altındaki Amerika'yı da İkiz Kuleler ve Pentagon Kaide'nin saldırısına uğramıştı. 2011'de Bin Laden'i Pakistan'da öldürdü Obama yönetimi döneminde Amerikalılar. Bu arada tabii 20 sene boyunca Afganistan'da da kaldılar ve işte 31 Ağustos'ta çekilinceye kadar. Şimdi Biden 11 Eylül saldırılarıyla ilgili gizli raporlamaları tümülü, bir kısmı Obama döneminde açıklanmıştı. Hepsinin açıklanması için başkanlık kararnamesi imzaladı ama neden şimdi? Pek çok tartışma oluyor. Afganistan'dan çekilme hikayesini belki biraz dengelemek için diye. Suudilerle yine bir problem yaşanabilir çünkü geçmişte raporların bir kısmı sansürlenmişti Suudi Arabistan. Çünkü Amerika'yı tehdit etmişti yatırımları ve paraları çekmekle. Şimdi yeniden zaten Cemal Khashoggi cinayeti, 2018'deki cinayet yüzünden Joe Biden yönetimi Muhammed Bin Salman'ı, Suudi Veliaht Prensi'ni suçladığı için yeniden bu 11 Eylül raporu, acaba içeriği, açıklanacak olan belgeler ne olacak? Suudi Arabistan hava korsanlarından 15'i, 19 hava korsanında 15'i Suudi vatandaşıydı. Yeniden bir tartışma başlatacak diye haberler geliyor. Ve Kuzey Amerika'da, Kanada'dan bir not. Orada da 20 Eylül'de erken federal seçimler düzenlenecek. Liberal Başbakan Justin Trudeau Ontario eyaletinde bir kente gitmiş, taşlanmış efendim. Oldukça tepki çekmiş. Daha önce de protestolarla karşılaşmıştı. Evet, Taliban Afganistan'ına gelelim. 6 Eylül'de bir kez daha, 15 Ağustos'ta başkenti ele geçirmişlerdi. Sonra üst üste birkaç kez savaş bitti diye açıklama yapmışlardı. Sonuncusu 6 Eylül'de Panjshir'i de ele geçirdikleri için Taliban sözcüsü duyurdu. Şimdi yeni hükümet çok yakında açıklanacak. Artık bitti bileşimi. İçeride kapışmalar vardı Hakkani grubuyla. Haberler yansımış idi. Hemen Süheyl Şahin'in açıklamaları, Taliban sözcüsünün, artık çok bilinen bir isim, Amerikan yönetimiyle ilişki kurmaya hazır olduklarını dile getirmiş durumda. Fakat tabii biraz Kabil'de biraz kargaşa olduğunu söylemek lazım. Dün gece sosyal medyaya karanlıkta kadınların da eksik olmadığı sokaklarda yürüyüş görüntüleri yansımıştı, protesto gösterileri. Bugün gündüz de özellikle Pakistan Büyükelçiliği hafta sonu Pakistan'ın istihbarat şefi ziyaret etmişti Kabil'i. Hükümet bileşimini Pakistan'ın etkisi altında gerçekleşiyor diye ayaklanan protestocular elçilik önünde gösteri düzenlediler. Sadece bu değil tabii. Taliban'ı protesto ediyorlar. Özellikle kadın hakları ile ilgili ve Taliban da havaya ateş açıp yakalayabildikleri kadınları da bir güzel pataklamış. Öyle gözüküyor. Basbayağı dayak atmış kadınlara. Pakistan tabii reddediyor bütün bunları. Ama işin Pakistan yanı bir tarafa, bir de kadın meselesi, üniversiteler açıldı. Normal hicaba girerek eğitimlerini sürdürebilecek deniyordu kadınlar, kızlar, ama örtünme meselesi oldukça sert bir çerçeve çizilmiş durumda. Taliban'ın emirleri çarşaf veya peçeyle sınıfa girilecek, haremlik selamlık görüntüler yansıdı, araya perde çekmişler. Yani haşa, birbirlerine bakmayacak. Hayır, öyle araya perde çektiği zaman daha çok merak ediyorlar yalnız birbirlerini. Öyle bir sıkıntı var, akıllarını derslere öyle ikiye böldüğün zaman hiç veremeyecekler. Onların farkında değiller bu şeriat kodları yüzünden. Velhasıl işte ayrı sınıflar terk ediliyor, ayrı kapılardan çıkılıyor filan. İyi karakterli yaşlı erkek hoca, Türkiye'de de yani bu yaşlı iyi karakterli dindarlar yüzünden epey bu pedofili vakasıyla karşı karşıya kalmıştık tabii, hatırlayalım. Evet, şimdi Amerikan yönetimi henüz Taliban'ı tanımaya uzak, daha çok var o noktaya diye Joe Biden Bloomberg'e konuşmuş durumda, ama bir yandan da Katar ve Türkiye aracılığıyla işte Taliban'da iş yapmaya çalışıyorlar aslında. Katar'dan insani yardım taşıyan 3. uçak da indi ki teknik ekip gitmişti Türkiye ile birlikte havaalanı işletme meselesi. Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a da sorulmuş bu mesele. Diyalog kurmak istiyor musunuz yeni Afgan yönetimiyle diye. Kabil'de çalışmaları da devam ettirdiklerini, yakından takip ettiklerini, olayları söylüyor. NATO kapsamında geçmişte çalışma yaptık. Müttefiklerimiz Afganistan istediği sürece orada kalırız dedik diyor. Aynı zamanda da bu konuda tabii inşallah her şey iyi olur diye de bir arzusunu dile getirmiş. Taliban hükümeti açıkladıktan sonra, eğer kapsayıcı olursa tabii, herkes o şartı koşuyor, davetiyeleri de çıkarttı diye haberler vardı, aktarmıştım ben size. Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Türkiye ile Katar hükümetlerine seremoniye katılma daveti gönderildi. Hoş, birazdan aktaracağım. Çavuşoğlu davet almadıklarını söylemiş ama. Öncelikle Amerikan Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Katar'ın başkenti Doha'ya gittiklerini belirtelim. Anthony Blinken ve Lloyd Austin Katar emiriyle görüşme yaptılar. Yaklaşık 100 Amerikalı kaldı diyor. Onları da çıkartacağız diyor Anthony Blinken. Daha çok Taliban belgeleri olmayanların çıkışına izin vermiyor. Belgeleri olanlara zorluk çıkartmıyor gibi, böyle biraz hani yumuşak mesajlar vermiş. Zaten charter seferleri falan düzenleyeceğiz. Ama Kabil Havaalanı için henüz anlaşma yok herhalde. Taliban hükümeti kurulduktan sonra yapılacak. Bugün yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konuda açıklamaları var. Pençir hariç bütün bölgeye hakim oldu demiş kendisi. Tümüyle hakim olamadım acaba? Valla oturduğum yerden ben de bilemiyorum. Çelişkili haberler geliyor. Ekonomik sıkıntı var. Yardım etmek lazım. Terör sorunu var. IŞİD Horasan var diyor. Ama havaalanın işletilmesi konusunda pist yenilenmesi, terminal inşasından filan bahsediyor. 19 Türk teknisyeninin orada olduğu bilgisini de aktardı. En önemli konu güvenliği kim sağlayacak? Havaalanın dışında Taliban sağlayabilir ama içeride uluslararası toplumun güveneceği birileri olmalı demiş Çavuşoğlu. Ve orada güvenlik sağlanmalı gibi güvenlik şirketi. İlla bir güvenlik şirketi Kabil Havaalanı'nda güvenliği sağlayacak. Taliban'ı belki ikna ederler yani. Tabii kapsayıcı hükümet vurgusunu Çavuşoğlu da yaptı. Kadınlara yer verilmeli dedi. Bu düşüncemizi Taliban'a doğrudan iletiyoruz diyerek ilişkilerin boyutunu da ortaya koymuş durumda. Göç meselesi. Bak başka başlıklarda da konuşmuş. İşte İran tedbir alıyor. İran'dan tedbir almasını istiyoruz demiş. AB ile göç mutabakatını almış. O Suriyelilerle daha çok alakalı. Birleşik Arap Emirlikleri ile hiç sorunumuz olmadı ki demiş. O kadar düşmanca laflar etti halbuki Birleşik Arap Emirlikleri. Suudi Arabistan'la ilişkiler yolunda. Bazı meseleleri büyütüyorlar. Mısır ki birazdan aktaracağım. Görüşmeler yeniden Ankara'da yapılıyor. Eğer ileriki aşamada bir karar verirsek karşılıklı büyükelçi de atacağız Mısır'la demiş. Doğu Akdeniz'de doğal gaz geri tabii Mısır'da engelleyen ülkelerden birisi Türkiye'yi dışlayan. Türkiye ile Türkiye'yi dışarıda bırakan bir anlaşmanın zaten geçerliliği yok tezini tekrarlamış. Amerika'nın Suriye'den çekilmesini sormuşlar. Irak'tan çekildiler. Kaos oldu. Afganistan'dan kaos oldu. Suriye'den çekilmeleri kendi tercihleri. Biz uluslararası hukuka uygun bir biçimde demiş. Nasıl demiş anlayamadım ama Suriye'de sınır ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini söylemiş. Mesela postane açıyorlar, üniversite kuruyorlar Suriye'nin kuzeyinde El-Kaide bölgesinde. Bu şekilde bir toprak bütünlüğü desteklemesi söz konusu. Şam'la siyasi görüşme mümkün mü değil mi meselesinde de istihbarat düzeyinde görüşüyoruz demiş. Suriye hemen yalanlamış efendim. Türkiye ile herhangi bir iletişim veya müzakere halinde değiliz diye açıklama gelmiş Şam'dan. S-400'lerle ilgili de konuşmuş. Amerika'nın bitmiş bir anlaşmayı kabullenmesi gerekiyor. Biz teklif getirdik. İşte Amerikan sistemi de alabiliriz. Çok para var anlaşılan o ki demiş. Bu şekilde Dışişleri Bakanı'nın mesajları efendim. Bu arada tabii Asya'da da Tacikistan, Afganistan sınırında durum parlak değil anladığımız kadarıyla. Kolektif Güvenlik Anlaşması Genelkurmay düzeyindeki Anatoli Sidorov'un açıklamaları var. Tatbikat başlamış orada. Terörist ve aşırılıkçıların tehdidinin yüksek olduğunu dile getirmiş. Sergey Lavrov bu arada Rusya adına açıklama yaptı. O da dedi ki Afganistan'da normalleşme yalnızca kapsayıcı bir hükümetle olur. Eğer kapsayıcı olursa kastettikleri açıkça Peştunların yanı sıra Özbekler, Hazaralar ve Taciklerin de hükümette olması. Eğer bu olursa Rusya'nın tanıyabileceği ve törene de katılacağı söyledi. Bakalım Taliban hükümetinde Hazaralar, Özbekler, Tacikler olabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Evet, Afganistan tablosu bu. Efendim, bütün bunlar 30 Ağustos'ta Amerika ikinci yarısında John Bidenoğlu'yla konuşacağımız yere geliyoruz. Amerika'nın böyle kaotik bir biçimde Afganistan'dan çekilmesi her ne kadar NATO ile beraber Almanya'da çekildi, Avrupa Kanada'da çekildi ama çok kaotik oldu. Avrupa'da kaşların kalkmasına neden oldu. Ben size aktarmıştım 30 Ağustos'ta Joseph Borrell'ın Amerika'nın dünya arenasında bir kopuşu olduğunu görüyoruz sözleri vardı. Ve özellikle yani biz Kabil Havaalanı'nın çevresine 6000 asker gönderemedik. Amerika gönderdi biz gönderemedik dedi Joseph. Haklı, hakikaten beceremediler. Bu yüzden AB'nin çıkarlarını korumak için müdahale edebilir hale gelmemiz lazım. Stratejik pusulamızda ilk giriş gücü oluşturulmasını öneriyoruz demişti efendim. Şimdi 16 Kasım'da Avrupa Konseyi'nde bu stratejik pusula meselesi görüşülecek. Şimdiden mesele yeniden Avrupa ordusu yani NATO varken Avrupa ordusu kurulması tartışmalarına yol açmış vaziyette. Her ne kadar mesela İsveç bu öneriyi reddetmiş olsa da eski başbakanı İsveç'in AB yetkilisi eski Carl Bildt mesela BBC'ye konuşmuş ve Afganistan'daki krizin Avrupaları ürküttüğünü söylemiş. Artık Trump öncesi eski normal yok demiş Carl Bildt. Biden geldiğinde beklentiler çok yüksekti. Muhtemelen de bu gerçekçi değildi demiş. Biden'ın Amerika geri döndü artık liderliği üstlenecek şiarı ilişkilerde altın çağı işaret ediyor gibiydi ama olmadı. Çok kısa sürede bir ortada bir nevi gedik oluştu demiş. Şimdi onun dışında başka yetkililer de aslında Trump gidince eski normale dönüşün beklentisinin çok da gerçekçi olmadığını, Afganistan'da yaşananların ortaya serdiğini ve güven yitimi olduğunu dile getiriyor. Mesela potansiyel Almanya Başbakanı Armin Laschet, NATO'nun kuruluşundan bu yana yaşadığı en büyük fiyasko diye tanımlamıştı bu çekilme meselesini. Dediğim gibi İsveç gibi ülkeler AB ordusu planına, savunma bakanı konuşmuş çünkü, soğuk bakıyorlar. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de uyarıda bulunmuştu. Hatta uyarılarını tazeliyor sürekli olarak da. Mesela şimdi birdenbire Afganistan'da Rusya ve Çin'le birlikte çalışalım diyordu. Şimdi Rusya ve Çin'in füze potansiyelinin artmasına endişe zannedersin. Çin ve Rusya Avrupa'ya füzelerini fırlatacaklar. Afganistan'da da birlikte çalışacaklar. Nedense Avrupa'da böyle bir sesler çıkmaya başladığı zaman Stoltenberg çıkıp hemen Rusya'nın ve Çin'in füzeleri var, Avrupa'yı vurabilirler söylemini tutturuyor. Ama bu tartışmaları çok engelleyebilecek mi bilmiyoruz. Tabii tartışmalar nereye gidecek? Gidebilir. O da ayrı bir soru. Para lazım çünkü Avrupa ordusu kurulması açısından. Evet. Kuzey Akım 2 projesi artık bitmeye yakın. Dün de aktarmıştım. Son boru döşenmiş. Operatör şirket açıklıyor. Hatta Sergey Lavrov'un da, Rusya Dışişleri Bakanı'nın da açıklamaları var. Birkaç gün içerisinde bitecek diye. Türkiye'den S-400 örneğini vermiş. Amerika onu da engellemeye çalıştı ama başaramadı. Kuzey Akım 2'yi de demiş durumda efendim. İlk sevkiyatları da bu ısınma sezonunda yapmayı vaat ediyor Gazprom. Tabii Ukrayna bundan zarar gören ülke. Rusya karşıtlığı tutturup da Rus gazını Avrupa'ya taşımak istemekte ısrar ediyordu Ukrayna yönetimi. Tabii bu söz konusu olamıyor. Şimdi onlar da Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, Ukrayna'nın Amerika'da kongre üyeleriyle görüşüp Rusya'ya baskıyı artırma çağrısı yapmış. Kırım'la sınır bölgesine yeni tatbikatlar planlıyor Ukrayna. Bu arada Kırım'da da bir Ağustos sonunda, 23 Ağustos'ta boru hattına sabotaj olmuştu. Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi'ne bakılırsa o sabotajın arkasında da Ukrayna yönetimi var. Tabii ertesi günü onarmışlar efendim. Evet, Almanya, Avrupa'dan Almanya Ekonomi Bakanı, Enerji Bakanı 63 yaşındaki Peter Altmaier Berlin'de bir otelde toplantı sırasında rahatsızlanıyor. Konuşma güçlüğü çekiyor, halsizlik çekiyor, hastaneye kaldırılıyor. Enteresan, Almanya'nın Çin Büyükelçisi yeni atanmıştı Jan Hacker, 54 yaşında gizemli bir biçimde hayatını yitirmişti. Onun arkasından gelmesi dikkat çekici tabii, bir nedeni henüz kimse açıklamış değil. Almanya'da da bütün gözler 26 Eylül'deki federal meclis seçimlerinde. Son oturumu yaptılar seçim öncesinde. Angela Merkel konuştu. Diğer lider adayları Olaf Scholz konuştu. Sosyal demokratların adayı Armin Laschet, Hristiyan demokratların adayı. Merkel kendisi için oy istedi. Halef olarak Armin Laschet'i gördüğü anlaşılıyor. O da Merkel'e ne kadar müteşekkir olduğunu dile getirdi. Liberal Parti lideri Lindner aynı şekilde. Sosyal demokratlar anketlerde güçlü gözüküyorlar ama anketler değil, asıl seçimler önemli vurgusu yaptı. Yeşillerin başbakan adayı da Annalena Baerbock. O da iklim krizinden vurgu yapmış konuşmasında. Aslında ne sosyal demokratların ne Hristiyan demokratların hiçbirinin iklim meselesiyle ilgilenmediğini dile getirmiş. Bir tek bunu kendilerinin becerebileceğini dile getirmiş. Almanya'daki tartışmaları daha sonra daha detaylı bir biçimde konuşacağız. Ama 26 Eylül öncesi Alman siyasetinin ısındığını söylemek mümkün efendim. Evet, Türkiye-Mısır istişarelerinin ikinci turu Ankara'da yapılıyor. Büyükelçi Sedat Önal Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza başkanlığında 6 Mayıs'ta Kahire'de görüşmüşlerdi. Yeniden bir normalleşme. Tabii koşullar, şartlar vardı. Bunlar henüz tam olarak ne kadar yerine geldi tartışmalı ama biraz daha olgunlaşırsa büyükelçi atamasının söz konusu olabileceği sürekli olarak Türkiye tarafından fısıldanıyor. Libya'da Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi, dün aktarmıştım, özel uçakla, jetle İstanbul'a geldi diye biraz uzlaşma için düğmeye basıldı. 24 Aralık'ta seçim yapılıp yapılmayacağı tam belli değil ama bu yönde ilk böyle eldeki tutukluları serbest bırakma için düğmeye basmış durumdalar. Başkanlık Konseyi'nin başındaki Muhammed El-Menfi bu konuda açıklama yaptı. Biraz taviz vermek durumundayız geçmişin acı sayfalarını kapatabilmek için diyor kendisi. Uzlaşmadan yol almak mümkün değil diyor. İşte Sadık Kaddafi'yi de biraz bu çerçevede ele almak mümkün diye vurguluyor. BM'de memnun gözüküyor Libya destek misyonu bu konuda. Libya makamlarının Sadık Kaddafi'yi serbest bırakmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, önemli bir adım diye de vurgulamış. Evet, bir Orta Doğu'dan birkaç başlık. Suriye'nin güneyindeki Dera'da yaklaşık 430 militan teslim olmuş, hükümet güçlerine silahlarını bırakmış efendim. BBC'nin bu arada aslında Suriye'de ki Duma'daki meşhur kimyasal silah saldırısıyla ilgili belgeseli nihayet skandal olduğunu BBC'de teslim etti. Biz başından beri cihatçı grupların Suriye yönetimini tam da askeri üstünlük elde etmişken dünya kamuoyu önünde kötü göstermek ve üstelik de Amerikan müdahalesini tetiklemek için komplo kurduğunu batılı muhalif gazeteciler hepimiz yıllardır dile getiriyoruz. BBC tabii uyduruk bir belgesel çekmişti, bir Radyo 4'te yayınlanan. Sonunda Peter Hitchens'ın Daily Mail köşe yazarının şikayet üzerine BBC'nin yönetim şikayet birimi durumu incelemiş ve hak vermiş kendisine. Dolayısıyla da belgeselin yayın standartlarını karşılayamadıklarına hükmetmişler. 7 Nisan 2018'deki bu düzmece, Doğu Guda'daki düzmece saldırı tabii Amerikalıların müttefikleriyle beraber Suriye hükümet güçlerini vurmasına yol açmış idi. BBC'de bir basın kurumu olarak BBC belgeseli de bu savaş saldırganlığına, bu savaşa, bu saldırganlığa katkı sağlamıştı efendim. Gerçek adına hakikaten büyük bir zafer olmuş. BBC nadiren kendi aleyhine karar verir diyor Daily Mail'in köşe yazarı Hitchens bu arada. Evet. Bu arada G7 ülkelerinin büyükelçileri toplanmışlar. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Saied, ihvancıların kötü yönetimi ve ülkeyi çökertme girişimleri karşısında anayasanın 80. maddesine dayanarak ipleri eline almıştı. Başbakanı daha henüz atamadı. G7 ülkelerinin büyükelçileri illa başbakanı ata diye kendisine baskı yapıyorlar. Henüz bir yanıt vermemiş, size ne dememiş anladığım kadarıyla. Ama bir özellikle de Tunus'taki resmi makamların kararlarına saygı duyulmasında herhalde bekliyorlardır. Evet, Gine'deki darbe girişiminin tartışmaları da devam ediyor ama biraz süremi aştım açıkçası. Oradan da üçüncü kez seçilmek için anayasayı değiştirmeye kalkışan lideri bir grup asker Fransız Lejyonu'nda eğitim almış. Bir askerin liderliğinde Mamadi Doumbouya liderliğinde darbeyle devirdiler efendim. İktidara el koydular, geçiş hükümeti ilan etmeyi planlıyorlar ve bir restorasyon koalisyonu kurulmasından bahsediyorlar. Evet, bir ara verelim şimdi. Tom Waits'ten I'll Be Gone dinleyelim. Az sonra Can Baydaroğlu'na bağlanacağız. Bizden ayrılmayın. A thousand
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda AB uzmanı Can Baydaroğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza efendim.
Hoş bulduk Ceyda Hanım, ama galiba bu sefer AB uzmanlığım çok para etmeyecek.
Niye?
Uzmanı olmaya başladık hepimiz.
Evet. Evet, doğru. Biz bir aydır herkes Afganistan uzmanı kesildi hepimiz. Zaten Afganistan'la yatıp kalkıyoruz, Taliban'la yatıp kalkıyoruz. Dünyanın pek çok coğrafyasında pek çok insani kriz var. BM'de temsil edilen hükümetlerle diyalog kurmak isteyen kimse yok, ama herkes Taliban'ın peşine düşmüş. Çok acayip bir tablo var, hakikaten haklısınız. Şimdi tabii, ama bu Afganistan'da çok şeyi ortaya serdi sevgili Can Baydaroğlu. Çok yine tetiklediği bir takım tartışmalar var. Sonuca ulaşıp ulaşmayacağından bağımsız olarak söylüyorum. O kadar büyük bir fiyaskoya dönüştü ki bu çekilme. Her ne kadar pek çok insan da onaylıyor. Oh, nihayet Amerika 20 senedir Afganistan'daydı, artık yazık Amerikan askerlerine de, gencecik çocuklar oralarda. Bunu Amerikalılar da, pek çok Amerikalı da dile getiriyor. Tabii güvenlik devleti daha farklı düşünüyor olabilir, ama genel olarak da aslında Biden'ın Afganistan'dan Amerika'yı çekmesi olumlu bulunuyor da denilebilir. Bir tarafını, öbür tarafını çevirip baktığımız zaman madalyonun görebiliyoruz, ama öte yandan da jeopolitikte çok şeyi tetiklemiş gözüküyor. Şimdi ben hiç bu kadar beklemezdim. Daha bundan iki ay önce, işte Haziran ortasında Joe Biden NATO zirvesine gitti. Transatlantik ilişkilerini onaracağız dedi. Zaten yemin ettiğinden bu yana Amerika'nın dünya sahnesine geri döndüğü, liderliğe geri döndüğü şiarıyla ilerliyor. Avrupalılar da çok mutluydular bu durumdan, Biden'ın geldi. Tabii Trump'tan sonra nasıl mutlu olmasınlar diyeceğimiz var. Fakat şimdi Afganistan'dan çekilmeyle birlikte birdenbire tuhaf tartışmalar tetiklendi. Joseph Borrell'ın, mutlaka görmüşsünüzdür, İtalyan Corriere della Sera gazetesine demecini, Amerika'nın dünya arenasında belli bir kopuş içerisinde olduğu tespiti yaptı. Başımızın çaresine bakmalıyız dedi, bu stratejik pusula birdenbire devreye alındı filan. Carl Bildt konuşmuş örneğin. Eski normal diye bir şey yok, beklenti çok yüksekti Biden'dan ama bu mümkün değil demiş. Başka yetkililer, Armin Laschet bu arada, o da eleştiriyor Afganistan'la ilgili şeyleri. Birdenbire AB ordusu diyorlar, ama sanki AB ordusu meselesinin ötesinde bir takım tartışmalar tetiklendi. Ne dersiniz? Ben böyle çok özet geçtim ama tekrar şeyler mi bunlar yoksa? Nedir?
Yani şimdi şöyle düşünün. Avrupa ordusu kuralım diyorlar. 5000 kişiden bahsediyorlar. Yani 5000 kişiyle hangi ordu kurulacak? Afganistan sorunu çözüm bulacak.
Şimdi, yani tahliyeler için gönderecek şeyimiz yoktu diyor. Joseph Borrell çok enteresan cümleler kurmuş. Yani 6000 asker bile gönderemedik. Biz gönderemedik diyor.
Yani şimdi şeyi düşünün, İsveç yok diyor arkadaş, öyle Amerika NATO olmadan biz orada hiçbir şey yapamayız diyor. Yani şu anda öyle bir durum var ki, yani bakıyorsunuz, yani Afganistan'da bir hükümet var mı? Önce bunun sorusu. Yani hani Doha'da mı yapılıyor bu görüşmeler? Ya bir de tabii bizim de şeyimiz hoştu bugün, Dışişleri Bakanı'nın açıklaması. Tanımak için belki erken ama görüşeceğiz dediler. Yani şimdi tanımak ve görüşmek arasında ince çizgide gidip gelmeye başladık. Yani dolayısıyla şu an Afganistan'da sorun şuradan başlıyor. Ya bir de şey tartışması da var, onu da hemen ekleyelim. Acaba yeni bir İslami devlet modeli mi gerçekleştiriliyor? Ya ortada devlet yok ki modeli olsun. Yani şu an Afganistan'ın sorunu ortada bir devlet olmaması sorunu. Amerika'ya getirecek en büyük eleştiri de, arkadaş 20 yıldır oradaydınız, bari hiç olmazsa planlı çekilseydiniz. Yani paldır küldür çekilince ne oldu? Şimdi Doha'daki, işte daha biraz böyle Amerika'da eğitim almış gruba bakıyorsunuz. Onlar dünyayla nasıl barışırızın peşinde koşarken, peki siz Taliban'ın sahadaki gücüne karşı bir şeyiniz var mı? Yaptırım yetkiniz var mı? Veyahut emirleriniz dinleniyor mu? Vesaire. Yani bütün bunları alt alta yazdığınız zaman tam bir kaos çıkıyor. Kaldı ki sadece Taliban meselesi değil. Başka İslami gruplar da var ve Taliban'ı yeterince Müslüman olmamakla suçluyorlar. İşte IŞİD başta olmak üzere. Şimdi bütün bunların sonucunda bir vahşet mi ortaya çıkacak? Çünkü hani işte Doha grubu biraz daha şey olsa, baskın olsa, emirlerini dinletebilse vesaire. Çünkü onların da derdi dünyayla barışmak, uzlaşmak. Ama dünyayla bu barış, uzlaşmayı sağlamak için de sahadaki Taliban güçlerinin ne yaptığına bakmak lazım. İşte orada çeşitli vahşet şeyleri görüyoruz. Yani dolayısıyla burada da herkes çok tedirgin. Evet. Yani Rusya bir kere ağzı yanmış 70'li yıllardan kesinlikle ben buraya müdahale etmem diyor. Çin bugüne kadar zaten hiçbir yere müdahale etmemiş, bana ne diye bakıyor. Özbeklerin durumu çok vahim vaziyette Afganistan'da. Şimdi onlara karşı bir şey var. Türkiye'de Özbekistan'ın orada olmadığı bir durum içerisinde Taliban'la ne kadar geçinebilir? Bir de tabii Türkiye'nin başta Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir açıklama var. Taliban'da aynı değerleri paylaşıyoruz gibi bir açıklamaydı. Bugün Dışişleri Bakanlığı'nın bir U dönüşü yaparak daha ılımlı ve dünya ile işbirliği çerçevesinde konuya yaklaştığını, yani o değerli yalnızlıktan vazgeçip daha değerli olan işbirliği modeline doğru yanaşmaya çalıştığını da görüyoruz. Ama şu an dünyada herkes bekle gör politikası izliyor. Bir kez bunun altında çizmek
lazım. Yani. Peki bu Avrupa'nın stratejik pusulası nedir? 16 Kasım'da Avrupa Konseyi'nde görüşeceklerini söylüyorlar. Tabii ki itirazlar var. Sizin dediğiniz gibi İsveç örneğin yok kardeşim öyle biz nasıl bunun altından kalkarız diyor ama işte Borrell 20 bin kişilik bir gruptan ilk etapta 5 binlik bir acil müdahale gücünden bahsediyor. Bir stratejik pusula dolaşıyor ortalarda. Askeri anlamda AB hedeflerini ortaya koyacak. Bu Avrupa ordusu tartışmaları çerçevesinde bir şey mi? 16 Kasım'da tartışılacak olan yoksa onun ötesinde bir şeyden mi söz ediyoruz?
Yani şeyi hatırlayalım. 2000-2001 yılları arasında bir Avrupa savunma güvenlik kimliği tartışması çok yapıldı. Yani Avrupa ordusu kurulması vesaire. Ama o sırada Amerika dedi ki kardeşim biz bu işi bulaştırmayın. Eğer böyle bir şey gücünüz varsa geliştirin silahlarınızı, kurun insan gücünüzü, ne yaparsanız yapın. Yani parayı ben vereceğim, komutayı sen üstleneceksin, böyle bir şey yok. Yani şimdi yine aynı yere dönmüş vaziyetteyiz. Yani bir, insani güç nerede? İki, silahlar nerede? Yani böyle bir Avrupa ordusu kuracaksanız, çünkü böyle bir ordudan falan bahsediyorsanız bu hani 5-6 bin kişiyle 20 bin kişiyle falan olacak iş değil. Yani bahsettiğimiz yer Afganistan. Unutmayalım ki 20 yıl içerisinde Amerikan ordusu, işte bugün yapılan açıklamalara bakıyoruz, 2400 küsur resmi ordudan kişi hayatını kaybetmiş. Güvenlik güçleri diğerlerini de eklerseniz 3500'e yaklaşan bir şey var, kayıp var. Şimdi hangi Avrupa ülkesi böylesine bir macerayı göze alacak? Ya çünkü işte yıllardır anlatmaya çalışırız. Maastricht Antlaşması'nda ortak dış politika ve güvenlik politikası diye bir laf yazıldı ama o politika asla hayata geçmedi. Yani Avrupa'nın bir dış politikası var mı diye sorarsanız yok. Çünkü güvenlik politikası yok. Yani o ordusu yok ve sonuçta NATO'ya bağımlı bir şekilde yaşıyorlar. NATO'ya bağımlılıkla Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı getiriyor. Şimdi Avrupa gerçek anlamda Amerika'yla yol ayrımına gitmeye hazır mı? Yani en ciddi soru da burada. Yani
bu. Peki şu çok saçma gelmiyor mu? Yani tam da Biden başkan olarak yemin ettikten sonra Avrupalılar zil takıp oynamaya başladılar. Oh neyse. Trump'tan kurtulduk, yaşasın dediler. Fakat birdenbire de Afganistan'la karşı karşıya kaldılar. Yani biraz dramatik geldi bana açıkçası bu değerlendirmeler. Eski normal yok, Trump öncesine dönemeyiz Amerika ile gibi. Avrupalıların hayıflanması. Tabii Amerikalılar eleştirebilirler istedikleri gibi ama bu gerçekten biraz tuhaf bir resim sunuyor. Yani Avrupa ordusu kurulacak kurulmayacaktan bağımsız olarak söylüyorum.
Vallahi Trump'tan kurtulma konusunda galiba bütün dünya gibi biz de göbek attık. Yani aklı başında olan herkes çok sevindi ama hani Biden'ın da çok büyük bir şey çizdiğini, performans çizdiğini falan herhalde söylemek mümkün değil. Ya daha iki ay önce işte o NATO şeyi değil mi muazzam bir gösteriydi. Amerika'nın geri dönüşü, NATO'nun tekrar ayaklar üstünde şahlanışı falan. Yani şimdi bu koşullarda en fazla sevinenler İşte Tayvan, Japonya vesaire. Çünkü diyorlar ki Amerika ne yaptı aslında? Amerika Taliban'la anlaştı. Silahları onlara bıraktı. Kendisi şimdi Çin'e karşı pozisyon almaya doğru gidiyor. Yine şimdi Taliban'a bakıyorum. İşte şu anda değil mi? Taliban'ın elinde dünyanın en önemli helikopter pilotlarından birisi var. 30 küsur tane savaş uçağı var. Peki Taliban bu helikopterleri, uçakları kullanabilecek yetenekte pilotlara sahip mi? Yani yani bunlar sonuçta gerilla ya. Şeyde dağda savaşan insanlar. Şimdi bir de anladığım kadarıyla Taliban bile bu kadar çabuk bir zafer beklemiyordu. Yani kadrosu yok, şusu yok, busu yok bir anda başkenti ele geçirdiler. Şimdi ne olacak? Yani dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu tam bir kaosa yol açtı. Yani işgal ederken yarattığın kaos farklı. Bu şekilde çekilirken yarattığın kaos daha farklı. Şimdi bütün bunlara karşı Avrupa'nın bir ortak stratejisi, düşüncesi var mı? Valla bana sorarsanız yok. Yani şu anda işte her kafadan farklı sesin çıktığı da ama herkesin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir eleştiri içinde olduğu ama peki ne yapacağız sorusuna da net bir cevabın olmadığını görüyoruz. İşte toplanacak olan Bakanlar Konseyi'nin ne kadar bir ortak zeminde buluşacağı da bende büyük bir soru işareti olarak duruyor şu anda.
Evet. O zaman bu stratejik pusula meselesine şöyle bir biraz daha bakacağız ama beklemek herhalde gerekiyor. Bundan sonrası için belki bu tartışmaların nereye evrileceğini, yani Avrupa Güvenlik ve Savunma kimliği tartışmasını iyi hatırlattınız hakikaten. O dönemde pek bir heyecan yaratmıştı ama NATO sultası varken Avrupalıların tepesinde bir yere varmamıştı. Şimdi bu stratejik pusulanın akıbeti de onun gibi olabilir diyorsunuz.
Yani laf iri laf fakat içeriği ne ona bakmak lazım. Yani onun için içeriği görmeden bir yorum yapmak konusunda artık yoğurdu üfleyerek yeme noktasında iki kamil yaşlara geldiğimi düşüncesindeyim.
Ya yani şunun için soruyorum, vaktimde kalmadı çok fazla ama işte mesela İsveç işte itiraz ediyor. Biraz insan kaynağından herhalde. İsveç bir sürü silah üretiyor ve satıyor aslında. İsveç, Norveç, İskandinavya dünyada hep nerede barış görüşmesi varsa orada olan ülkeler ama bir yandan da küçük küçük köylerindeki silah sanayileriyle de silah üreten ülkeler. Bir Avrupalılar bir ordu kursalar onlara gayet güzel silah sağlayabilecek ülkeler aynı zamanda, öyle değil mi?
İnsan
kaynağı herhalde değil mi? Kendi insanları ölsün istemiyorlar.
Gayet tabii canım, herkes kendi menfaatinin peşinde, kendi insanını da korumanın peşinde. Yani dolayısıyla burada hani çıkar kavramından, hep uluslararası ilişkilerde çıkar kavramından bahsettiğimiz zaman Avrupa Birliği'nde ne kadar böyle birlik, ortak çıkar lafları varsa olsun hiç fark etmez. Ülkeler sonuçta kendi çıkarlarını optimize, hatta maksimize etmek üzere o platformu kullanmanın peşindedir. Yani bundan da hiç kuşkumuz olmasın.
Olmasın. Evet. Çok teşekkürler sevgili Can Baydaroğlu değerlendirme için.
Ben teşekkür ederim sevgili Ceyda. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Evet, Afganistan meselesi Avrupa'da da tartışılıyor. Ben de size özetlerde aktarmaya çalıştım Avrupa'daki isimlerin tartışmaları. Tabii nereye varacağı ayrı bir konu ama Amerika'nın böyle bir çekilmeye başvurarak epey bir sarsıntı yarattığını en azından bize gösteriyor diyebiliriz. Bugün de bu kadar eksenden, İbrahim Maluf'tan gerçek hikaye, true story ile veda edelim. Bugün size yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.